Ayrım 20, sayfa 157, 14. bölüm, Kahire, 16 Kasım. Beaver kolundaki dosyaları büro masasının üzerine gürültüyle bıraktı. Ceketini çıkardı, kollarını sıvayıp çalışmaya koyuldu. Önündeki dosyalar genel karargahın tanıdığı mihver sempatizanlarına aitti. Rommel'ın Afrikar Korps'un yenilgisinden sonra Mısır'daki bilinen bütün Alman ajanları tutuklanmıştı. Ancak V adamların... Parantez, Wertheroensmänner, Almanların ajanları tanımlamak için kullandıkları söz. Hala bu ülkede faaliyet gösteriyor olmaları hiç de şaşırtıcı değildi. Mısırlılar uzun süre Almanlara yakın davranmış, bir sürü Nazi ajanı da savaşın başlamasından 5 yıl öncesinden bu yana patronlarına çoğu önemli bilgiler iletmişlerdi. Weaver aralarından en ünlüsünün dosyasını açtı. 1942 yılında Abwehr, Libya kıyılarına yaklaşan bir denizaltıdan bir casus indirmişti. Adı John Appleard. Alman bir babanın ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak İskenderiye'de dünyaya gelmiş, Libya'da karaya çıkarken yanında bir telsiz ve bir valiz dolusu uzmanca hazırlanmış sahte 5 poundluk banknotlar getirmişti. Çöl üzerinde gerçekleştirdiği 2500 kilometrelik yürüyüş sırasında Macar doğumlu bir araştırmacı olan Kont Almesiz'den yardım görmüş, sonunda Kahire'ye varmıştı. Genç ve zengin bir Arap görünümündeki Appler, Nil üzerinde muhteşem bir yüzer ev kiralamış, şampanya biçimi bir hayat sürmeye başlamış, hiçbir şeyden habersiz müttefik subaylarından bilgi sızdırmak için güzel kadınlar kullanmaya başlamıştı. Depi de Möre'nin ünlü Rebecca romanına dayalı bir şifre kitabı kullanarak mesajlarını Rommel'in dinlenme istasyonlarından birine iletmiş, sahte banknotların izini süren İngiliz yetkililerince yakalanıncaya kadar çalışmalarını sürdürmüştü. Gerçek ajanlardan daha sık rastlananlar sempatizanlar ya da Nazi davasına yakınlık gösterenlerdi. Bazı kişilerin Alman yanlısı görüşlerinden kuşku duyuluyordu. Sempatizanlar garsonlardan bar kızlarına, otel kapıcılarından göbek dansözlerine ve taksi şoförlerine, küçük rütbeli diplomatlardan Mısır ordusunun faşist eğilimli subaylarına, hatta Mısır hükümetinin önemli bakanlarına kadar uzanmaktaydı. Bunlardan bazıları milliyetçiydi. Müslüman kardeşler arasındaki aşırılar veya yurtseverler ülkelerini İngilizlerden kurtarmak için her türlü hareketi desteklemeye hazırdı. Ama birçoğu bu işi heyecan ya da kısaca para için yapıyordu. Kahire'nin 100.000'i aşkın yabancı nüfusu içinde sempatizan oldukları bilinen birçok insan vardı. Bunlardan bazıları savaştan kaçıp Mısır'a sığınanlar, bazıları Nazilerce bilerek Mısır'a yerleştirilenler ki kimileri ise kendi istekleriyle Alman sempatizanı olanlardı. 1942 yazının zorlu günlerinde İngilizler yenilgi kokusu almışlar ve mihver adına çalıştığından kuşkun alınan herkesi tutuklamışlardı. Yine de şüphelilerden büyük bir çoğunluğu kanıt yetersizliğinden ya da hızlı davranıp tutuklanmadan önce yer değiştirdikleri için bu tuzaktan kaçmayı başarmışlardı. Weaver'ın incelediği dosyalar işte bu kişilere ait olanlardı. General Clayton için Arap casusu bulmasını emretmek kolaydı. İyi ama bu Arap nasıl bir insandı? Hangi maskeyle dolaşıyordu? Hangi çalışma biçimi kullanıyordu? Her şeye rağmen kendini öldürmeye çalışmış bu adamı bulmakta kararlıydı. 4 saat sonra henüz bütün hepsini incelememiş olsa da aralarından yarım düzüne kadar Nazi sempatizanın dosyasını bir kenara ayırmıştı. Adamların tarifi Arap'ınkine az çok uyuyordu. Kapı vuruldu, elinde büyük bir kahve fincanı Helen Kate içeri girdi. ''Bir kahve istersin?'' diye düşündüm. ''Teşekkürler. Daha işini bitirmedin mi?'' ''Çıkmak üzereyim. Kendini nasıl hissediyorsun?'' Weaver doktorun dinlenme tavsiyesini dinlememenin bedelini ödüyordu. Ensesi cayır cayır yanıyordu. ''Pek değil.'' Helen tereddüt etti, sonra hızla konuştu. ''Senin için daha iyi olacaksa sana yemek pişirebilirim. Sen işini bitirdikten sonra.'' Gülümsedi. ''Unuttum. Sıvıdan başka her şey yasak. Yine de sana uygun bir şeyler hazırlayacağımı sanıyorum. Bir içki içmene de mi izin yok?'' ''Çok naziksin Helen. Sana fazla dert olmaz mı?'' ''Olsaydı söylemezdim. Sana adresi vereyim.'' Adresi yazıp küçük parçasını Weaver'a uzatırken kapı yeniden açıldı ve içeriye koltuğunun altında bir klasör Sanson girdi. Helen'ın elini ve Weaver'ın uzattığı kağıdı gördü, biraz kızardı. ''Hala burada mısın Helen?'' ''Gidiyordum.'' Helen odadan çıkınca Sanson öfkeli bir sesle, talihin yaver gitti mi Weaver? Şunlara bir göz at. Sanson elindeki klasörü bıraktı, iskemleye oturdu ve Weaver'ın uzattığı dosyaları inceledi. İlk bakışta oldukça zararsız görünüyorlar. Arap sempatizanların çoğu Berlin'in hiçbir işine yaramıyorlar. Hep konuşma, çok az iş. Yine de hepsini toparlayalım ve neye benzediklerine bir bakalım. Weaver ikametgâhtaki nöbetçilerle konuşmuştu. Nöbet değişiklikleri sırasında olağan dışı bir şey görünmemiş olmasına karşın, çarşamba gecesi nöbetçi olan subay, alt kat odaların birinden gelen ve çarpan bir kapıya benzeyen bir ses duymuş, yaptığı araştırmada her şeyin yerinde olduğunu görmüştü. Hiçbir sonuç alınmamış olsa da acayip bir şey diye düşünüyordu Weaver. Otel ve pansiyonlardan ne haber? Hala arıyoruz. Hepsini tamamlamamız için bir iki güne daha ihtiyacımız var. Şimdiye kadar hiçbir şey bulamadık. Arap'ın ev sahibine gelince karısı iş için İskenderiye'ye gittiğini söyledi. Bir iki günden önce dönmeyecekmiş ama onu İskenderiye'de bulmaya çalışıyoruz. Sanson getirdiği klasörü aldı. Weaver kapağın üstündeki kırmızı harflerle yazılmış "Çok gizli" yazısını okudu. Sana bir şey göstermek istiyorum. Nedir? Haberleşmenin son bir yıl içinde yakaladığı, kim tarafından gönderildiği bilinmeyen, şifreleri çözülmüş mesajların listesi. Weaver İngiliz Genel Karargahındaki Y bölümünün eski İtalyan sömürgesi Eritre'de konuşlandırılmış Amerikan Haberleşme Birliği ile birlikte her gece gökleri taradığını biliyordu. Telsiz haberleşmesi genellikle gece yapılırdı. Yakaladıkları bütün sinyalleri delikli şeritlere kaydederlerdi. Kuzey Afrika'dan gönderilen ve askeri birlikler tarafından hazırlanamadığı bilinen bütün mesajların casus mesajları olduğuna karar verilirdi ve bu mesajlar şifrelerin çözülmesi için Londra ya da Washington'a iletilirdi. Sanson klasörü açtı ve Weaver'a Kahire'deki birlikler hakkında gönderilmiş bir telsiz mesajı gösterdi. Aşağı yukarı bir yıl kadar önce gönderilmiş, izleme personelimizin daha önce de belirlediği Beşeba adlı biri tarafından. İlginç olan ne? Onu henüz yakalayamamış olmamızın dışında mesajlardan birisinde ilginç bir rastlantı göreceksin ama önce şunlara bir bak. Weaver 6 ay önce kaydedilmiş iki telsiz mesajı gösterdi. Mesajlar bu kez kentte konuşlandırılmış İngiliz ve Amerikan askerlerinin durumu hakkında ayrıntılar veriyordu. Kahire'nin dış mahallelerinden Mahdi'ye gelmekte olan Yeni Zelanda birliklerinden söz ediyordu. Bütün bunlar doğru mu? Eksiksiz. Bu adam bir dedikodu ya da söylenti toplayıcı değil. Çok iyi yetilmiş bir profesyonel. Şu mesajlara bir bak. Kısa ama ayrıntılı. Haberleşme son iki ayda onu en az 25 kere yakaladı. Genellikle çok kısa mesajlar gönderiyor. Bu nedenle de vericinin yerini belirlemek imkansız. Hakkında dişe dokunur bir şey biliyor muyuz? Çok önemli bilgiler veriyor. Muhtemelen Kahire'de yaşıyor. Sık sık askeri personelle bir araya geliyor ve imzasını Beşeba olarak atıyor. Bunların dışında sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ya sözünü ettiğin rastlantı? Sanson çenesindeki yara izini sıvazladı. İşte şimdi ilginç bir şey var. Weaver bir kayıt daha uzattı. Bunu perşembe sabahı yakalamışlar, gece yarısından biraz sonra. Mesaj bir anlam taşımayan harfler ve rakamlar dizisi bu kez çok uzundu. Weaver Sanson'a baktı. Hiçbir şey anlamadım. Hala şifreli. Epler yakalandıktan hemen sonra Almanlar kendilerini toparladı ve Beşeba'nın şifreleri de değişti. Artık çözülmesi imkansız. Bir seferlik şifrelere geçtiği anlaşılıyor. Ancak önemli olan bu değil. Beşeba sık sık mesaj göndermez. Gönderdiği zamansa oldukça önemli şeyler bildirir. Evrin geçer akşam, çarşamba akşamı öldürmüş olduğunu sanıyoruz. Kısa süre sonra Y bölümü bu mesajı yakaladı. İki konunun birbirine bağlı olduğunu iddia etmiyorum ama yine de ilginç bir rastlantı diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Bu mesajı Beşeba'nın gönderdiğinden emin misin? Elimi ateşe koyarım. Neden? Sadece aynı frekansı kullandığı için değil, her telsizcinin bizimkilerin imza dedikleri bir kullanma biçimi var. Herkesin kişisel özelliği gibi bir şey. Morse anahtarının kullanılma şekliyle ilgili. Hafif ya da ağır, yavaş ya da hızlı. Her operatörün kendine özgü bir çalışma biçimi var. Öyle ki mesajları dinleyen bir uzman iki kişinin gönderdiği mesajlar arasındaki farkı zorluk çekmeden anlayabiliyor. Perşembe sabahı gönderilen mesajı yakalayan da Beşeba'ya daha önce birçok kere dinlemiş tecrübeli birisi. Beşeba'nın stilini biliyor, o olduğuna da yemin ediyor. Beşeban'ı şu bizim Arap olduğunu mu sanıyorsun? Allah bilir, ben sadece mümkündür diyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Beşeba bir profesyonel ve benim görüşüme göre Kahire'de kalmış pek fazla safkan Nazi casusu yok. Sensin başını kaldırdı. Saat 9'u geçmişti ve dışarıda hava kararmıştı. Mesajları klasöre yerleştirdi ve ayağa kalktı. Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Yarın sabah 6'da burada buluşalım. Dosyalara devam edebilirsin. Ya sen? Almanlar Tunus'u boşalttıklarında ele geçirdiğimiz bir yığın haber alma raporu var. Ezbekiye mahallesindeki depoda korunuyorlar. Rommel'in yenilgisinden beri artık acil olmadıklarını düşündüğümüzden hepsini sınıflandıramadık. Almancan yeterli, yine de bana yardımcı olmaları için iki tercüman ayarladım. Yarın sabah ilk iş bu raporlara bakacağız. Neden? Bir şey var ile ilgili bir şey var mı diye. Olabilir mi? Sensin omuzlarını silkti. Şu anda aklıma gelen tek düşünce bu. Rommel'in yanındakilerin ondan haberdar olmaları ve mesajlarını almış olmaları muhtemel. Üstelik bu o kadar da saçma değil. O günlerde Almanlar hızla ilerliyordu. Zaman geçirmeden bilgiye ihtiyaçları vardı ve mesajların Berlin üzerinden geçmesini bekleyecek vakitleri yoktu. Yarın burada işini bitirdikten sonra eğer senin için bir sakıncası yoksa ben de gelmek istiyorum. Sensin sağlam gözünü kırpıştırdı. Madalya peşinde misin Weaver? Weaver yağmurluğuna uzandı. Hayır, tehlikeli bir Alman casusunun. Helen Cannon evi İbrahim Paşa Caddesi'ndeydi. Weaver önce kendi villasına gitti, duş alıp üstünü değişti. Ensesindeki sızı artmıştı. Yine dayanılmaz hale gelinceye kadar morfin hapları almaktan kaçınıyordu. Sokağa çıkıp bir taksi çevirdi. Yolun geri kalanını açık havada yürüyerek almak istediğinden Ezbekiye Parkı'nda arabadan indi. Zamanı vardı. Kahire'nin ünlü randevu evleri mahallesi bir kadan geçti. Her yer kalabalık ve gürültülüydü. Askeri, polisi devriye geziyordu. Bütün bölge askeri personelin girmesinin yasak olduğunu gösteren beyaz üzerine siyah X işaretiyle çevrilmişti. Ancak bu işaretler de askerleri engellemeye yetmiyordu. Genç kızlar, orta yaşlı kadınlar, ellerinde kağıttan yelpazeler balkonlardan aşağı bakıyorlardı. Çoğu Mısırlıydı. Aralarında kara tenli Habeşler ve Sudanlılar da vardı. Hepsi de aşağıdan geçen erkeklere vücutlarını gülerek sunarken kapının önündeki Arap pezevenkler işi bağlamaya çalışıyordu. ''Hey dostum, kızı beğendin mi? Çok güzel, çok temiz, çok özel fiyat.'' Weaver aldırmadı. Arada bir rahatlamak için bir kaya geldiği oluyordu. Evli, bekar bütün subay ve askerler de gelirdi. Ne var ki her seferinde içinde bir sıkıntıyla geri dönüyordu. Kendi kendine itiraf etmese de gerçek, aradan geçen 4 yıla karşın Rachel Stern'i hala unutamamış olmasıydı. Hayatının bir bölümünde bir kişiyi gerçekten çok arzulamış, gerçekten aşık olmuş, ondan sonraki dönemleri boş ve anlamsız geçmişti. Beyninden bu düşünceyi çıkardı. Helen Ken'i görmek, yanında olmak istediğini yeniden hatırladı. Sokaklar, subaylar ve askerler için her zamanki gibi bir engelli yarış alanıydı. Pezevenklerin dışında sakatlar, satıcılar, kucaklarında ağlayan çocukları kir ve sinekten gözükmeyen korkunç görünüşlü dilenci kadınlar yol kesiyorlardı. Ayakkabı boyacısı çocuklar uzaktan da olsa bir yabancıyı andıran herkesin yanına koşuşturuyor, ayakkabısını boyamayı başaramazsa bahşiş istiyorlardı. Birdenbire ümitsizliğe düştü. Bu kadar karışık ve düzensiz bir şehirde aradıkları düşman ajanını nasıl bulacaklardı? 5 dakika sonra Helen Kay'nin evine vardı. Daire 2 küçük oda ve daha da küçük bir mutfaktan ibaretti. Tekerlekli tepsinin üzerinde birkaç şişe ve birkaç bardak vardı. Helen kapıyı açtığında daha üniformasını değiştirmemişti. Ev arkadaşım Jenny bir haftalığına İskenderiye'ye gitti. Evi paylaştığı kızın Amerikan karargahında yazıcı olarak çalıştığını söyleyerek aklını başından alan bir İngiliz pilotuyla tanıştığını ifade ederek kenara çekildi. Kendine bir içki al. Ben de bir duş yapıp üstümü değiştireceğim. Helen odadan çıkınca Weaver kendine bir viski doldurdu. Ensesindeki ateş canını sıkmaya başlamıştı. 2 morfin hapı çıkardı. Viskiyle yuttu, çevresine bakındı. Raflarda çoğu Mısır hakkında birçok kitap, bazı romanlar ve denizci üniformalı, yakışıklı bir adamın resmi vardı. Oda oldukça sıcaktı. Helen geri geldiğinde camlardan birini açtı. Koyu lacivert etek, beyaz bluz giymiş, saçlarını omuzlarına bırakmıştı. Weaver onu üniforma dışında bir kıyafetle ilk kez görüyordu. Shepard'daki partide bile hakilerini çıkarmamıştı ve aradaki fark göze çarpacak kadar büyüktü. ''Ne var? Çok değişmişsin, hepsi bu.'' diye cevap verdi Weaver. ''İstihbarat subayına benzemediğimi mi söylüyorsun?'' ''Söylemek istediğim, çok güzelsin.'' Helen kızardı. ''Teşekkür ederim.'' Kendine bir içki hazırladı ve gelip yanına oturdu. ''Şu Arap casusu bulabilecek miyiz?'' ''Bulmalıyız. Yoksa neler yapabileceğini kimse bilemez. Elinde bir telsiz var. Bu telsizle Berlin'e ya da mesajlarını iletecek bir aktarma istasyonuyla bağlantı kurabilir.'' Weaver bardağını bıraktı, raftaki resme baktı. Daha bir şey söylemeye fırsat bulamadan Helen konuştu. ''Peter, erkek arkadaşımdı. 2 yıl önce Almanların saldırısı sırasında Girit'teydi. O günden beri ondan haber alamadım.'' ''Üzüldüm. Artık alıştım. Çok uzun bir süre gerekse de.'' ''Bunu kendinden bahsetsene.'' ''Bana kendinden bahsetsene.'' Helen gülümseyince, ''Bunda gülecek ne var?'' diye sordu. ''Bana böyle kişisel bir soru sorman. Bürodaki askeri formalitelerden sonra buna alışmak zor. Anlatacak çok fazla bir şey yok. Babam Kahire'de bir İngiliz hukuk şirketinde çalışıyormuş. Annemle tanışmışlar. Ben çocukken burada kaldık. Daha sonra da İngiltere'ye döndük.'' ''Baban şimdi ne yapıyor?'' ''Ben 12 yaşındayken öldü.'' ''Ya annen?'' ''Boston'da yaşıyor. Yeni de evlendi. Sempatik bir Amerikalı avukatla.'' Belli belirsiz gülümsedi. Weaver'ın bardağını yeniden doldurup uzattı. ''Şimdi sıra sende. Nasıl oldu da Mısır'a geldin?'' Weaver birden kendini Sakkara'dan, Rachel Stern ve Jack Holder'dan söz ederken buldu. Shepard'daki partiden beri giderek farkına vardığı bir şey vardı. İkisinin arasındaki cinsel çekim. Pamuklu bluzdan dik ve dolgun göğüslerin hatlarını seçebiliyor, çıplak bacaklarını birbirinin üzerine atışı onu heyecanlandırıyordu. Savaş zamanıydı. Ölüm yakın olabilirdi. İnsanlar mümkün olan her fırsatta rahatlarına bakmaya alışmışlardı. Biraz daha kalırsa sonradan pişman olabileceği şeyleri yapacağını biliyordu. ''Ne var, ne oldu?'' diye sordu Helen. Yalan söyledi. ''Hiçbir şey. Artık gitmem gerek. İçki için teşekkürler.'' Ayağa kalktı, başı dönüyordu. Morfin ve alkol tehlikeli bir karıştırım oluşturmuş ve doğruca beynine gitmişti. Ayaklarının üzerinde sallandı. ''Neler oluyor?'' ''Biraz başım dönüyor, hepsi bu. Bir taksi bulurum.'' ''Belki biraz dinlensen iyi olur, çok kan kaybettin. Seni bir taksinin arka koltuğunda kendinden geçmiş düşünüyorum da. Kahire taksileri dünyanın en güvenli taksileri değil.'' Tereddüt etti. ''Kalmak istersen, Jenny'nin yatağı var.'' Helen'ın yüzüne baktı, başı dönüyordu. ''Emin misin?'' ''Evet, eminim.'' Weaver'ı geniş bir odada küçük bir yatağa götürdü. Odada hafif bir parfüm kokusu, yatağın başucunda da yakılmamış bir mum vardı. Helen mumu yaktı, ceketini çıkarmasına yardım etti. Alkol ve morfinin etkisi daha geçmemişti. Eğilip kızı öpmeye çalıştı. Helen'in dudaklarını istekle açmasına şaşırdı. Uzun bir süre öpüştüler. Daha sonra Helen sordu. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Birdenbire çok daha iyi.'' Güldü. Aralarında bir kıvılcım çaktı. Kızın gözlerinde davet edici bir parıltı vardı. Weaver elini Helen'ın yanağına koydu. ''Mısırlı kadınlar hakkında ne söylenir biliyor musun?'' ''Hayır, söyle.'' ''Gözleriyle konuşulur. Yıllar boyunca çarşaflı kadının bir erkeğe duygularını anlatabilmesinin tek yolu gözleriydi. Bu gelenek artık iyice yerleşti.'' Gülümsedi. ''Peki benim gözlerim ne diyor?'' ''Bir sürü şey.'' Weaver kızardı. ''Bazıları söylenemeyecek şeyler.'' Parmaklarının ucuyla yüzünü okşadı. ''Gözüme çarpan bir şey daha var. Shepard'daki o partide...'' Sanson gözlerini senden ayırmadı. ''Shepard'daki o partide Sanson gözlerini senden ayırmadı. Onunla aranızda her şey toz pembe değil. Sen ve benim aramızda bir şeyler olduğunu sanıyor. Bundan da pek hoşlanmadığını belli ediyor.'' ''Peki seninle benim aramızda bir şey mi var?'' ''Bu sana bağlı. İkinizin arasında olanları anlat.'' ''Bir iki kere yemeğe çıktık. Bana çiçekler yolladı. Biraz tutulmuş gibi. Ona karısını hatırlattığımı söyledi. Karısı öldü biliyorsun. Subay karılarını İngiltere'ye götüren konvoylardan birinde denizaltılar tarafından batırıldı. Evleneli daha çok olmamıştı. Belki Almanlardan bu kadar nefret etmesinin nedeni de bu.'' Karısının ölümünden duyduğu üzüntü birçok konuda çok sertleşmesine neden oldu. Belki de bu yüzden bütün enerjisini işine veriyor. Bazen savaşı kendi kişisel konusu gibi görüyor ve Almanlara yaptıklarını ödetme çabasına giriyor. Sesi yumuşadı. Beni yemeğe davet etmeden önce uzun süre tereddüt etmiş olmalı. Ondan gerçekten de hoşlanmıştım. Ama parmağını Weaver'ın dudaklarına koydu. Senden hoşlandığım kadar değil. Gözlerini Weaver'ın gözlerine dikti. Weaver yatağın içinde oturmuştu. Helen yavaşça bluzunun düğmelerini çözmeye başladı. Dolgun göğüsleri göründü. Eteğini çıkarıp yere bıraktı. Weaver soluk rengi tenini uzun bacaklarına kalçasının kıvrımlarına beğenerek baktı. Weaver soluk kahverengi tenine, uzun bacaklarına, kalçasının kıvrımlarına beğenerek baktı. Elini uzattı, kızı yatağa yanına yatırdı, kollarını boynuna doladı, ellerini göğüslerinde gezdirip aşağıya bacakların arasına indirirken dudaklarına yapıştırdı. Yatarken Helen Weaver'ın göğsünü öptü, göğüs uçlarını emdi, dilin ucuyla dokunarak önce karnına, sonra da bacaklarının arasına indi, küçük hareketlerle onu okşayıp ağzına aldı. Weaver'ın ağrılarının geçtiğini, bütün vücudunu sıcak bir duygunun kapladığını hissetti. Helen gözünün önündeki saçları kenara iterek Weaver'a baktı. ''Nasıl, seni biraz delirtiyor muyum?'' ''Daha da fazlası.'' Gözleri birleşti. ''İçime geleri.'' Weaver bir an tereddüt etti, kızın üstüne döndü, içine girerken Helen'ın yüzüne baktı. Kız zevkten hafifçe inliyordu. Ayrım sonu, sayfa 166.